Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin İzinde Hikmet Yolculuğu programımız Mevlana Hazretleri ile devam ediyor. Mevlana birçok hikmeti, birçok manevi meseleyi misallerle, kıssalarla anlatan bir büyüğümüz, bir hakim insan. Gerçekten hikmetler bazen şiirle, bazen düz söz ile, bazen böyle kıssa ile, teşbihlerle anlatılır. Kur'an-ı Azimüşşan baştan sona bir hikmet kitabı olarak El-Hakim olan Mevlamızın hikmetlerinden oluşan bir kitap olmasına rağmen o da hikmetlerini çoğu zaman kıssalarla, darb-ı mesellerle anlatır. İşte hak dostları da muhataplarına göre, muhatapların anlayışına göre onlara kimi zaman özlü sözler söyleyerek, kimi zaman şiirler söyleyerek, kimi zaman da kıssalar anlatarak hakikatleri kavramalarına vesile olmak isterler. İşte biz de Mevlana Hazretleri'nin çoğu zaman kıssa tarzında ifade ettiği hikmetlerini sizlerle paylaşacağız. Bazı teşbihlerini, benzetmelerini gündeme almış olacağız. Bugün itibariyle ise ümitli olmak, ümit var olmak, gelecekten ümidi kesmemek noktasında onun şu sözleriyle efendim bu hikmet yolculuğumuza başlıyoruz. Der ki Hazreti Mevlana, gülen nar bahçeyi güldürür. Yani nar olgunlaşınca malum çatlar. Çatlayınca ona gülen nar der Hazreti. Gülen nar bahçeyi güldürür. Yiğit kişilerle sohbet seni yiğitlerden yapar. Sen kaya ve mermer taşı olsan, gönül sahibine varınca mücevher olursun. Temiz kişilerin sevgisini canına yerleştir. Sadece hoş gönüllüleri sev. Ümitsizlik mahallesine gitme. Ümitler vardır. Karanlığa doğru gitme. Güneşler vardır. Gönül seni gönül ehlinin mahallesine çeker. Bedense seni su ve toprak yani dünya hapsine çeker. Dikkat et. Gönlün gıdasını bir gönüldaştan ver. Git ikbali bir ikbal sahibinden iste. Evet, Mevlana Hazretleri, olgunlar bahçeyi güldürür. Yani içini gördüğün zaman eğer olgunlaştığının farkına varırsan, o nar bahçesi sahibini nasıl sevindirir? İşte bunun gibi Hazret diyor ki, yiğit kişiler, kamil kişiler de böyledir. Onlar da olgun insanlardır, kamil insanlardır ve onların bulunduğu meclis bahçeye döner, gülistana döner. Nasıl insan bahçede daha çok hüzünden ziyade sevinç duyar, içi açılır. Aynı şekilde kamil insanlarla beraber olan insanın da yüreği açılır. Buram buram gül kokuları gelir burnuna. Aynı şekilde kamillerden de yani olgunlaşmış insanlardan da hem sözlerinden hem özlerinden hem davranışlarından, hallerinden güzellikler devşirilir. O insanların yanında huzursuz olunmaz. Bir şekilde stresli girseniz, huzursuz girseniz yanlarına huzurla çıkarsınız. Derdiniz varsa derdinizi paylaşırlar. Yüreğinize muhabbet aşılarlar. Hak'tan, hakikatten bahsederler. Dolayısıyla sizi manen sularlar adeta. Rahmet damlaları düşer gönlünüze. Yeşerirsiniz, gelişirsiniz. Hazret buna dikkat çekiyor. Gülenler bahçeyi güldürür. Yiğit kişilerle sohbet seni yiğitlerden yapar. Sohbet kelimesi efendim genel itibariyle beraberlik anlamına gelir. Arapça bir kelimedir esasen sohbet. Yani kiminle berabersen onun huyundan huy alırsın. Kiminle çok gönlü beraberlik yaşarsan onunla zaman içerisinde aynileşirsin. Misk satanın yanında duran güzel kokmaya başlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat çeker. Güzel arkadaşın misalini misk satan kişiye benzetir Aleyhisselatü Vesselam. Ya der koku alırsın ondan veya en azından güzel kokusundan istifade edersin buyurur. Öbürünü de yani kötü arkadaşı da körükçüye benzetir. Der ki, üzerine ateş sıçrayabilir. Ateş sıçramasa bile onun üzerine is kokusu bir şekilde siner. Kötü kötü kokmaya başlarsın. İşte Hazreti Mevlana da olgun kimselerle beraber ol diyor adeta. Yiğit insanlarla beraber ol. O Kur'an'da Rabbimizin rical diye vasıflandırdığı ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Öyle erler vardır ki onları alışveriş, ticaret Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Allah'tan koparmaz onları. İşte onlarla beraber ol. Yine Hakk'a verdikleri sözde sadık olan yiğit erlerden olmaya bak. Zira Rabbimiz onları da metheder. Hakk'a verdikleri sözü bozmayan, gerekirse o uğurda canlarını veren yiğitlerden bahseder Rabbimiz. O yiğitlerden olmak için diyor ki, onların sohbetiyle hemhal ol. Onlarla beraberlik yaşa. Sen kaya ve mermer taşı olsan, gönül sahibine varınca mücevher olursun. Diyor ki sen kendin baş başa kalınca, kendinle baş başa kalınca belki kendini böyle taş gibi taşlaşmış hissedebilirsin. Duygusuz, hissiz, yüreği ürpermeyen, donuk bir kişilik, kimlik olarak kendini tanımlayabilirsin. Ama ümitsiz olma diyor. Ümitsiz olma. Senin o taş gönlünü yumuşatacak, o mermer gibi hissiyatını ipeksi bir hale dönüştürecek re'fet ve rahmet dediğimiz şefkat ve merhamet suyuyla yumuşatacak bir imkan var, bir fırsat var. O da diyor ki gönül ehline varınca o taş gönül, o mermer gönül yumuşacık olur. Hatta o taş mücevhere dönüşür. Çoğu zaman ariflerin nefesini, sözünü, bakışını simya ilmi diye ifade ederler. Simya ilmi, bir maddeyi dönüştürebilme gücü diyelim. Kimyevi anlamda terkibini dönüştürebilme hadisesi. Onların ham insanı, işte yüreği taşlaşmış, mermerleşmiş insanı cevher haline dönüştürme ustalıklarına İşte simyadan da nasibi vardır. Simya ilmi bazen şöyle de ifade edilir. Herhangi bir madeni belli bir tılsımla altın haline dönüştürmek. Böyle bir özellikten bahsedilir. Evet, o özelliğin nasıl gerçekleştiğini biz bilmiyoruz. Uzmanlık alanımız o değil. Ancak hak dostlarının, ariflerin, ehli gönül, ehli kalp insanların, yanlarına gelen insanların, o ham insanların, o madeni belki düşük seviyede olan insanların nasıl dönüşümüne vesile olduklarını okuyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Dolayısıyla işte Hazret de o sırra dikkat çekiyor diyor. Sen kaya ve mermer taşı olsan gönül sahibine varınca mücevher olursun. Şah Nakşibend Hazretlerine şöyle bir söz nispet edilir. Dermiş ki o mübarek, biz yanımıza gelen kimselerde muhabbet varsa, yüreklerinde hak muhabbeti, Mevla sevgisi tohumu varsa, bize düşen o tohumu sulamak, onun neşv-i nema bulmasına vesile olmak, dal budak salmasına vesile olmak. Eğer gönül ikliminde böyle bir muhabbet tohumu yoksa, o zaman da bize düşen orada o tohumun oluşmasına vesile olmak. Bakınız, her iki halde de insanın dönüşmesi, tekamül etmesi, terakki etmesi anlamında böyle ehli gönül kimselerin sözleri, nefesleri, nazarları son derece etkiledir efendim. Sen kaya ve mermer taşı olsan gönül sahibine varınca mücevher olursun. Temiz kişilerin sevgisini canına yerleştir. Sadece hoş gönülleri sev. Diyor ki sen akıllıysan o tertemiz olmuş, bir şekilde tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalp yapmış. Yani o nefsin kötülüklerinden bir şekilde arınmış. Kalbini Hakk'ın zikriyle cilalamış. Münevver bir şahıs olmuş. Nurani bir şahıs olmuş. Ve ümmet nazarında da hak dostu olmuş kimselerin sevgisini sen diyor ta canının içine yerleştir. Neden? Çünkü onları sevmek zamanla insanda Allah sevgisini doğurur. Kulluğu sevdirir sana. Allah dostluğu yolculuğunu açar. Zira seven sevdiğinden bir şekilde nasiplenir. Seven sevdiğinin kaderine ortak olur der bir arifimiz. Öyleyse o sevgi hattı önemli bir köprüdür adam olmak için. Kimi seveceğiniz önemlidir. Sevgi sermayesini rastgele dağıtmamalı efendim. Sadece şu gel geç dünya diye ifade edebileceğimiz şu fani hayatın bir takım oyun ve eğlencesine gönlü kaptırarak muhabbet sermayesini yele vermemeli. Boşa vermemeli. Yani israf etmemeli. En önemli sermayemiz kişilik anlamında, şahsiyet anlamında kendimizi inşa için en önemli sermayemiz o muhabbetimizdir. Muhabbeti nereye bağladığımız önemlidir. İşte Hazreti Mevlana o diyor temiz kişilerin sevgisini canına yerleştir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah'tan muhabbet isterken ya Rabbi zat-ı uluhiyetinin sevgisini istiyorum. Seni sevenlerin sevgisini istiyorum. Beni sana yaklaştıracak amellerin sevgisini senden niyaz ediyorum diye yalvarırken esasen bu sırra işaret etmiş oluyor. El mer'u me'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Ama her konuda beraber olur. Fikri dünyasında beraber olur. Fikir dünyası itibariyle aynı duyguları, aynı fikirleri paylaşmaya başlar. Gönül dünyası, duygu dünyası itibariyle aynileşir. Ahlak itibariyle aynileşir. Huyu birbirine benzemeye başlar. Davranışları itibariyle aynileşir insan. O sevgi insanı insanla bütünleştiren adeta kimyevi bir terkiptir. Hani iki tür karışım vardır. İki şeyi karıştırırsınız ama yine bir arada bulunsalar bile birbirinden ayrılmaları kolaydır. Bir de bazen böyle öyle karışımlar olur ki kimyevi karışımlardır. Onları birbirinden ayırmak artık mümkün değildir. İşte sevgi adeta duyguları, fikirleri, insanın daha birçok yönünü sevdiğiyle, kimyevi bir terkiple adeta kaynaştıran bir iksirdir. Bu itibarla bütün hak dostları, istisnasız bütün mürşitler, bütün arifler bu noktada sevgi köprüsünü doğru kullanmak gerektiği üzerinde ısrarla durmuşlardır. Diyor ki Hazret, sadece hoş gönüllüleri sev. Yani gönlü güzel insanları sev. Sevgin onlara olsun. Sıradan kimselerin sevgisiyle kendini heba etme, israf etme. Ümitsizlik mahallesine gitme. Ümitler vardır. Karanlığa doğru gitme. Güneşler vardır. İşte Hazret burada iyi adam olmak isteyen, güzel insan olmak isteyen, kamil insan olmak isteyen insanlara adeta şu anki konumunuza bakarak kendinizin geleceği hakkında karar vermekte acele etmeyin. Benden adam olmaz diye bakmayın. Benden hak dostu çıkmaz diye bakmayın. Benden arif olmaz diye bakmayın diyerek ümit tarafını gösterir. Ümit tarafını gösterir. Zira insan eğer ümitsizlik girdabına bir kapılırsa onu oradan çıkarmak çok güçtür. Bunun için Yüce Rabbimiz hiçbir kulunu ümitsizliğe sevk etmez. Ey günahta aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit var olunuz, ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar diyerek masiyetlere, bir takım çirkefliklere düşen kullarına pencere açar Allah. Kapılar açar. Gel der, gel. Dön der, dön. Tevbe dönüş demektir zaten. Ne zaman dönersen dön, beni hazır bulacaksın der adeta Yüce Rabbimiz. Günahkar kullarına karşı merhametini, rahmetini sürekli hatırlatır durur. Onun için insan ne kadar aciz olursa olsun, ne kadar kendini efendim kabiliyetsiz görürse görsün, asla ümidini kesmemeli. Kabiliyetlere kabiliyetler aşılanır. Bakarsınız meyvelerde falan aşılama vardır biliyorsunuz. Kaliteli bir armut yetiştiremezsiniz belki. Mevcut ağaca bir başka aşı yapılır. oradan çok farklı bir meyve çıkar, kaliteli bir meyve çıkar. Aynı şekilde hayvanat da aşılanır. Yine aynı şekilde insan da aşılanır. İnsanın kabiliyetlerine kabiliyet eklenir mi? Biiznillahü Teala eklenir. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle. Belki sen kendini doğru tanımadığın için, kabiliyetlerini henüz keşfetmediğin için bir işe yaramaz olarak kendini görüyorsun. Halbuki bir başka basiret sahibi, bir gönül ehli, bir firaset ehli sana bakıp sende başkasında olmayan istidatları keşfeder ve seni bir başka çınar olarak büyütebilir. Öyleyse sen henüz aradığını bulamamış gibi kendini bu anlamda sürekli arayışa muhtaç olarak görebilirsin. Bu tabii bir şeydir. Ama ben her kapıya başvurdum. Artık anladım ki benden ne köy olur ne kasaba diye. Kendinden ümit kesersen hakikaten kendini karanlığa mahkum etmiş, kendini çöpe atmış olursun ki bu büyük bir zayiattır, büyük bir israftır. İnsanın kendine zulmetmesidir. Hazret, karanlığa doğru gitme, güneşler vardır diyor. Yüce Rabbimiz de kutsi hadiste ben kulumun zannı üzereyim, yani kanaati üzereyim. Öyleyse bana ona göre zanda bulunsun buyurduğuna göre. Hele hele biz o her şeye sahip, her şeyin hazinesi kendi katında olan Rabbimize karşı hüsnü zannımızı asla kaybetmemeliyiz. Naçar kaldığın yerde Mevla açar bin perde diyebilmeliyiz. Yani çaresiz kaldığın yerde, ummadığın bir zamanda Cenab-ı Hak nice nice kapılar açıverir. Sen de şaşırırsın. Sen de şaşırırsın. Öyleyse Hazret ümitsizlik mahallesine gitme diyor. Ümitler vardır. Karanlığa doğru gitme. Güneşler vardır. Gönül seni gönül ehlinin mahallesine çeker. Bedense seni su ve toprak hapsine çeker. Diyor ki esasen diyor sen gönlünün isteklerine doğru, isteklerine kulak ver ve o çerçevede yolculuğunu yönlendir. Bedenin isteklerine tabi olma. Çoğu zaman ariflerimizde şunu görüyoruz. Bedenin isteklerini zaruret ve ihtiyaç ölçeğinde yerine getirmemizi tavsiye ediyorlar. İhtiyaç fazlası bedenin isteklerine cevap verecek olursak, o zaman o bedenin bizi esfeli safiliğine doğru, yani o ulvi değerlerden daha bayağı değerlere doğru çekeceğini söylüyorlar ariflerimiz. Onun için Mevlana'da da bu çoktur. Der ki mesela, sen der bu bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Zira der sonunda toprağa verilecek bir kurbandır o. Sen esas ötelere gidecek olan gönlünü beslemeye bak der. Gönlünü beslemeye bak. Gönül neyle beslenir? Gönül zikirle beslenir. Gönül tefekkürle, murakabeyle beslenir. Gönül ulvi duygularla beslenir. Gönül Allah'a bağlanarak beslenir. Gönül seni gönül ehlinin bulunduğu mahalleye doğru götürür diyor. Ama beden o seni diyor su ve toprak olan dünyaya doğru çeker götürür. Her şey nereden gelmişse oraya dönmek ister. Orayla irtibatını geliştirmek ister. Evet bu bedenimiz, bu kalıbımız topraktan geldi. Neticede o eskilerin anasır-ı erba dedikleri toprak, su, hava, ateş gibi bir takım terkiplerden oluşuyor ve onunla da besleniyor. Bu bakımdan beden sürekli o anası olan toprağın kucağından ayrılmak istemez ve toprakla daha da bütünleşmek ister. Fakat insan sadece toprağa mensup bir varlık olarak yaratılmamış. Bir de Cenab-ı Hakk'ın o nefhay-ı ilahi dediğimiz ve nefaktu fihi min ruhi sırrından ötelerden bir emanet de var onda. O zaman diyor ki sen diyor bu toprağa mahkum olma diyor Hazreti Mevlana. Toprağa mahkum olma. Toprağa mahkum olursan karanlıklara kendini hapsetmiş olursun. Dünyaya hapsetmiş olursun. Halbuki sen dünya için yaratılmadın. Sen Allah için yaratıldın. Allah'a döneceksin. Ahiret için yaratıldın. Senin esas yurdun orasıdır. O zaman oraya gidecek olan da daha çok senin gönül kıvamındır. Gönül kalitendir. Nitekim ayet-i kerimede Rabbin huzuruna takdim edilebilecek en güzel ikramın, en güzel efendim yönümüzün kalbi selim olduğuna ayetler dikkat çeker, hadisler dikkat çeker. Yani arı duru bir gönül Rabbe sunabilmek, diri bir gönül Allah'ın huzuruna götürebilmek. Marifetullah dediğimiz Allah'ı tanıyan, muhabbetullah dediğimiz Allah'a aşık olmuş, Allah'ı seven, haşyetullah dediğimiz Allah zikrinden ürperen bir yürek. Ha, bu yüreği kazanmaya bak sen. Bu yürek de kalıbın içinde kaybolup gitmesin. Bedenin içinde kaybolup gitmesin. Beden çoğu zaman zulümat diye ifade edilen karanlıkları temsil eder. Onun için Allah dostları mesela az yemeyi, az içmeyi, efendim az uyumayı, az konuşmayı, yani şu bedene ait gıdaların zaruret ölçüsünde, ihtiyaç ölçüsünde tutulmasını ister. Ama kalbe gıdayı verebildiğin kadar ver der. Onu güçlü kıl, onu güçlü kıl. Onu güçlü kılarsan o seni ehli gönül meclisine doğru çeker götürür. Gerçekten insanın vicdanının sesine kulak vermesi önemli. Çoğu zaman vicdan insanı yanıltmaz. İnsanlar fetva verse de sen yine gönlüne bir danış der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O zaman kirlenmemiş ya da kılıfla kaplanmamış, mühürlenmemiş, tamamen kas katı kesilmemiş gönüllerden hakikat sesi her zaman gelir. Önemli olan o gönle sorabilmektir. Bazen insan nefsine sorar, gönlüne sorduğunu zannedebilir ama. Orada da dikkatli olmak lazım. Yani insanın kendi kendisiyle samimi olması lazım. Kendine karşı yalancı konuma düşmemek lazım. Gerçekten nefis zaman zaman bizim arzularımızı rahmani arzular gibi de gösterebilir. Elbette insan çoğu zaman kendi kendine bu hakikatleri ayırması da zordur. Hakikat mi, batıl mı? İşte bu noktada bir firasete ihtiyaç var, vasilete ihtiyaç var. Bunu gerçekleştirmesi tek başına zordur. Onun için zaten insanın arif dostları olması lazım. İşte mürşidi olması lazım. Rabbani alimleri olması lazım. Kendisine hatalarını hatırlatacak, günahlarını hatırlatacak efendim basiret sahibi, ilim sahibi, irfan sahibi öncüler, önderler olması lazım. Bunun için söylüyor hak dostları. Rehbersiz, kılavuzsuz olmaz diyorlar. Kolay değil diyorlar. Çoğu zaman insan kendi nefsini kılavuz olarak ortaya koyuyor, önüne koyuyor. O nefsini de çekip götüreceği yer zaten bellidir. Yani ya şeytanın peşine takacaktır ya da zaten kendisi eğer emmare ise, yani kötülükleri sürekli emreden bir nefisse, şeytana da ihtiyacı yoktur onun. Kendi şeytanlığı kendine yeter insanın. Yine Mevlana der ki dikkat et. Gönlün gıdasını bir gönüldaştan ver. Git ikbali bir ikbal sahibinden iste. Diyor ki evet gönlünü besle diyorum ama gönlünü de kendi kendine beslemen çok kolay değil diyor. O gerçekten o kalbi selime erişmiş. Sadece bir et parçası yürek değil. O cevher olan gönle ulaşmış ehli gönülden istesen gıdayı diyor. Gıdayı gönüldaştan iste. Son derece samimi, ihlaslı, Hakk'a kulluğunu büyük bir sadakat ve samimiyet üzere gerçekleştirebilen, sözü tesirli, nazarı tesirli, hali tesirli kişilerden iste o gıdayı. Nasıl maddi gıdalarımızı elde ederken bir takım insanlara ihtiyacımız vardır. Her şeyi kendimiz yapmıyoruz. Birisi tarlaya ekiyor, bir başkası onu un haline dönüştürüyor, bir başkası ekmek haline dönüştürüyor, bir başkası onu sofranıza getirip ikram ediyor. Nasıl böyle bir maddi bedenimizin beslenmesinde birilerine ihtiyacımız vardır? Yine aynı şekilde manevi anlamda gönül midesini tabiri caizse, gönül kabını beslemek, doldurmak için de İşte ehli gönle ihtiyacımız var. O gönül işinden iyi anlayan, daha doğrusu o gönlü bulmuş, o gönle sahip kimselerden gıda almak gerekir. Bulanık sular nasıl büyük bir zevkle içilmezse, henüz daha gönlü olgunlaşmamış, gönlü hastalıklı, bir şekilde efendim henüz daha berraklaşmamış kimselerin sözü de, sohbeti de, beraberliği de insanın gönlüne böyle lezzetli gıda olmaz. Şifa veren bir gıda olmaz. O bakımdan gönül sahibi olmak isteyen, o gönlü bulan, o gönle sahip kimselerle beraber olmalı ve onların ikram edeceği gıdalarla gönlünü beslemelidir diyor Hazreti Mevlana Kuddisesi Ruh. Cenab-ı Hak gerçekten hem maddi rızkımızı hem manevi rızkımızı tertemiz olan rızıklar eylesin. Helalinden maddi rızıklar lütfettiği gibi yine gönlümüzü besleyerek bize ilim, irfan ve hikmet olacak manevi rızıklarla da yüreğimizi beslemeyi Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.